Ayrım 32. Sayfa 307. Alt başlık 4. İş yaşamı ve bürokrasi ile siyasette yozlaşma. İş yaşamı ve bürokrasi ile siyasette ortak yozlaşma, krizleri doğrudan değil de daha çok kamu borçlarını artırmak gibi dolaylı yollardan etkileyen bir öğedir. Uluslararası karşılaştırmalarda Türkiye'nin yozlaşmanın en üst düzeyde olduğu ülkeler arasında yer alması olayın ciddiyetini gösterir. 1980'lerin ilk çeyreğini izleyerek hayali ihracatla gündeme gelen yozlaşmanın büyüyen çapı 1990'larda özelleştirmeler, ihaleler, enerji sektörü projeleri ve kamu bankalarının siyasetçilerin eşi dostu tarafından soyulması, başta TC Ziraat Bankası ve Emlak Bankası ile gündemden hiç inmedi. Bir dizi 22 adet küçük ve orta boylu özel ya da özelleştirilmiş Etibank ile Sümer Banka satışından devlete kalan net gelir aşan batıklar iyi bir örnektir. Bunlara özelleştirilen diğer iki kamu bankası eklendiğinde toplam batak 4.2 milyar dolar olarak hesaplanıyordu. Bankanın sahiplerinince hortumlanması ya da krizlerin etkisi karşısında ihtiyatsızlığı ile iflas noktasına gelmesi üzerine giderek şişti ve 2000'li yıllarda patladı. 2004 başı itibariyle banka bataklarının devlete yani halka bindirdiği yükün tam 46.3 milyar dolara vardığı BDDK'ca hesaplanıyordu. Bundan önce TBMM Yolsuzluk Araştırma Komisyonu enerji ihaleleri, banka batakları ve diğer yıllardan kayıpların tutarının 100 milyar doları aştığını gösteriyordu. Türkiye'nin iç ve dış borç yükündeki şişmenin temelinde başlıca etkenlerden biri krizlerdir. Mal hizmet üreten özel şirketleri fonlayan bankaların birlikte batağa girmesi, bataklarının yükünün de devlete kalmasıdır. Bürokrasi ile siyasetin ise bataklarının yükünü devlete bindirmek yolunda önlem almak yerine aksini yapmasıdır. Banka kesimi bataklarının önemli miktarı bankalardan grup şirketlerine aktarılan ve geri dönüşü mümkün olmayan paralardır. Batağın ancak küçük bir kısmı alacak takibindedir. Büyük kısmı yurt dışı hesaplarda bulunmaktadır. Aralık 1999'da iktidara gelip 3 Kasım 2002'de düşen Ecevit Başkanlığındaki koalisyon hükümeti bankacılık suçlarını DGM kapsamından çıkarmış, böylece hortumcuların işini kolaylaştırmıştı. Bu tutar kamu borcuna eklenerek Türkiye'yi rizikosu en yüksek ülkelerden biri haline getirmiştir. Zaten Türkiye'nin son 100 yıllık tarihinde 1901-2002 6 kez moratoryum ilan etmiş olma gibi güven eksikliği yaratan bir durumu bulunmaktadır. Bunun son 3'ü 1929, 1958, 1978 önceki bölümlerde incelenmiştir. Yükselen pazar ülkeleri arasında British Intelligence Unit sıralamasında Şubat 2004 itibariyle rizikosu en yüksek 4. ülke konumunda Türkiye bulunuyordu. İkincisi, bankaların ihtiyatsızlığı ya da sahiplerince hortumlanması banka sisteminde bünyesel mali zayıflıklar yaratırken, krizleri derinleştirirken durgunluktan çıkışı iyice zorlaştırmaktadır. Devlet bankaları ise başta Ziraat Bankası ve Emlak Bankası siyasetçilerce kendi yakınlarına kural dışı olarak verilen krediler yoluyla soyulmuştur. Belirtilen 46 milyar doların önemlice bir bölümünün kaynağı bu ortak soygundur. Onca dış borç konsolidasyonu yapılırken kısa vadeli özel dış borçların devlet borcuna döndürülmesi eklenir. Bu bağlamda siyasetçiler ve bürokratların özel sektöre dönüp devlet alacaklarını tahsil etme çabasını ihmalleri yozlaşmanın bir diğer boyutudur. Acaba 1978 dış borç konsolidasyonundan devlet borcuna dönüşen tutarın ne kadarı tahsil edilebilmiştir? Ancak siyasette yozlaşma o düzeye gelmişti ki 1995 yılında iktidardaki koalisyon hükümetini Profesör Doktor Tansu Çiller başkanlığındaki DYP-RP koalisyonu düşürmek için bir kriz çıkarmayı bir diğer siyasal parti mensupları hem de 1994'te yaşanan şiddetli krizi izleyen yılda planlayabilmişti. Ne var ki komplo işlememiştir. Yaman Törüner 3 makalesinde bu komployu ve bunu önlemek için kendi kadrosunun aldığı önlemleri kamuoyuna kadrosunda kilit rol oynayan kişinin Osman Cavit Ertan vefatı bağlamında kendisi anarken yansıtmıştır. 57. Bülent Ecevit başkanlığındaki koalisyon hükümeti tarafından yapılan enerji ihaleleri ise devlet adına yapılan uzun vadeli ve yüksek maliyetli taahhütlerden ötürü yozlaşmanın yükünü geleceğe de taşımaktadır. Nitekim 57. koalisyon hükümeti düştükten sonra açılan, yap işlet esasına dayanan bir enerji santralinin devlete bindirdiği gereksiz yüklerin tutarı milyarlarca dolar, 8 milyar dolar tahmin ediliyordu. Cumhuriyet Gazetesi 23 Şubat 2004, sayfa 13. Siyasetteki yozlaşma dış dünyanın Türkiye üzerindeki oyunlarında da ortaya çıkabiliyor. Bunun en yakın örneği Türkiye'nin NATO'da AB'nin bir talebini veto edeceğini açıkladığı sırada 2000 yılı sonbaharında bir Alman devlet bankasının 6 milyar dolar tutarındaki kredisini geri çekmek istemesiyle ekonomideki kriz ortamını daha da kötüleştirmiş olmasıydı. Söylentiye göre bunun nedeni veto tehdidini AB'nin cezalandırma isteğiydi. Bir diğer örnek Öcalan'ın yakalanması 1999 yılı başı üzerine Alman medyasında Türkiye aleyhine propagandanın turist gelişini kısıtlaması zaten Asya-Rusya krizinde olumsuz etkilenen Türkiye'de depremler de eklenince 1999'da şiddetli bir krizle birlikte IMF'in kapısına dayanmasıydı. Türkiye'ye karşı bu tür girişimleri de ön yargıların getirdiği bir siyasal yozlaşma örneği sayabiliriz. Nihayet daha önce konu ettiğimiz 9. bölüm Maliye Müfettişlerince Maliye Bakanlığı'na sunulan raporda yabancı bankaların bu bağlamda çevirdikleri oyunlardan dolayısıyla denetlenmeleri gereğinden bahsedilmesi bu savı desteklemektedir. Kısacası yozlaşmanın her biçimi ister içeriden ister dışarıdan olsun ya doğrudan ya kamu borcunu artırmak yoluyla krize çok yatkın bazen de onu tetikleyici bir ortamı hazırlayabilmektedir. Durgunluğu uzatabilmektedir. Alt başlık 5. Yüksek reel faizlerin yarattığı tehdit. Yüksek reel faizlerin yarattığı iki boyutlu tehdide daha önce diğer bağlamlarda değinilmiş olsa da tekrar değinmekte yarar vardır. İyi bir. Tehditlerin başında yüksek reel faizlerin sıcak parayı spekülatif kar amacıyla girişe yönlendirmesi gelir. Şu kadar ki daha cazip başka alternatif olmasın. Ayrıca bu durumda sıcak para sahipleri diğerlerinin de aynı cazibeye tutulup girişe başlamasıyla borsadaki kağıt fiyatları şişerken TL'nin döviz piyasasında değer kazanacağını da bilirler. Bu tablo iyi kar olanakları yaratır. Hele 2003'te olduğu gibi TL'deki değerlenme bir de %20'ye çıktıysa yüksek karlılık garantidir. 2003'te yüksek reel faiz TL'deki aşırı değerlenme ile birlikte dolar üzerinden %65-70 arası inanılmaz bir getiri sağlamıştır. Ancak borsanın ve dövizin tavanına ulaşılıyor olduğu beklentisi fonların hemen kaçışını tetikler ve kriz patlar. Bu para hareketlerinin genelde yükselen pazar ülkelerinde nasıl ortak köpük ve kriz dönemleri yarattığı grafik 2 ve 3 üzerinde izlenebilir. İyi 2. İkinci tehdit yüksek reel faizin sabit yatırım yerine mali yatırımları tercihe götürmesidir. Sabit yatırımlar gayri safi milli hasıladaki büyümenin kaynağıdır. Ancak özel sabit yatırımlar diğer şartlar verirken reel faizlerin negatif fonksiyonudur. Bu ölçüde de yatırım oranını yatırım bölü gayri safi milli hasıla düşürür. Geçmişte toplam sabit yatırımların yarısını devlet yaptığı dönemlerde bu etki fazla önemsenmeyebilirdi. Ancak günümüzde artık sabit yatırımların neredeyse tümünü özel kesim yapmaktadır. Onun da reel faize duyarlılığı çok yüksektir. Böylece içeride sabit yatırımlar düşerken büyüme içeride sıcak para girişine mahkum edilmiş olmaktadır. İyi 3. Reel faizlerin gayri safi milli hasılada giderek büyüyen bir pay almasıysa ayrıca aynı bağlamda üzerinde durmayı gerektiren bir olgudur. 1970'lerin sonunda gayri safi milli hasıladaki payı %2-3 olan faizler gayri safi milli hasılanın artış oranını giderek düşerken ve 2000'lerde neredeyse nüfus artışına inerken payını neredeyse %20'ye çıkarmıştır. Artış kısmen emek gelirinin kısmen de karların gayri safi milli hasıladaki payının bastırılmasından alıyor olmalıdır. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün hesapları gelir yöntemiyle gayri safi yurt içi hasılanın dağılımında emek geliri ve işletme artığı olarak bir şey gösteriyor. Artık faiz, kar ve karma gelirleri birlikte içeriyor. Bu kalemde faizin giderek artan bir pay alması başta kar payı kendi bölümündeki diğer gelir kategorilerinden pay alması demektir. DİE tahmini ise 1995-97'yi kapsayan 3 yılda işletme artığı tarım dışı kesimlerde gayri safi yurt içi hasılada %47, iş gücü payı %24'tü. En yoğun kriz yılları olarak 1999-2001'de bu paylar sırasıyla gayri safi yurt içi hasılada %39.5 ve %29.4'tü. Aynı dönemde faiz payının %20'ye çıkması faizin kar payını nasıl kemirdiğini gösterir. Aynı etki iş gücü ödemelerinin göreli payı için geçerlidir. Bu tablo krizin kar payı düşüşüyle örtüşmesine iyi bir göstergedir. Aynı zamanda işsizlik artışı nedenini de açıklamaktadır. Bu gidişat farklı gelir kategorileri söz konusu olsa da Ricardo'nun dinamik büyüme modelini çağrıştırıyor. Ricardo 19. yüzyılın ilk yarısında absenteist toprak sahibi soyluların toprakta azalan getiri kanunu ve artan nüfus karşısında yükselen tarım fiyatlarından ötürü giderek artan toprak rantı payını ve toplam gelirden alacağını işçilerin yaşamlarını sürdürmelerini sağlayan reel ücret haddinde artan nüfusla doğru orantılı bir payı alacaklarını, sonuçta kar için gelir payı olarak ancak sermaye stokunun amortismanını sağlamaya yetecek bir pay kalacağını söylemişti. Gelir kategorilerinden toprak rantı yerine faizin artan payı ikame edildiğinde Türkiye'nin büyüme gelir bölüşümü ilişkisi ortaya çıkmaktadır. Artan reel faiz payı, reel ücret artmasa da artan istihdamla doğru orantılı artan iş gücü payı ile kar payını küçültürken yatırım oranı ve büyüme hızı da düşmektedir. Ricardo dengede kar eşit faiz olacağı için bu ikisini ayırmamıştı. Biz yukarıda bu eşitliği bozan bir süreci ele aldık. Kısacası büyümeyi durdurma etkisi yarattığı ölçüde yüksek reel faizler sıcak paraya bağımlılık yaratarak ekonomide bir kısır döngü ortaya çıkarmaktadır. Kriz riskini bir diğer yoldan artırmaktadır. Yüksek reel faizlerin kamu borcunu artırma yoluyla büyümeye etkisi 9. bölümde incelendi. 4. Ne yapılabilir? Türkiye 1930'lu yıllarda olduğu gibi dışa kapalı, mali piyasaları bastırılmış planlı bir ekonomi, düşük tüketim düzeyi ve çok sıkı bir vergileme sistemi yoluyla söz konusu kısır döngüden ve borç badiresinden kendisini kurtarabilirdi. Hiç olmazsa 5-10 yıllık bir süre farklı bir model uygulayarak bir çözüm üretebilirdi. Ne var ki dünya koşulları gibi içerideki toplumsal doku da ekonomik yapıda artık böyle bir model değiştirmesine uygun değildir. O zaman bu ağır borç yükü krizlere çok açık yapı, Orta Doğu için büyük güçlerin tasarladığı oyunlara giderek daha açık olmaktan kendini kurtaramadan mı insanlar yaşamını sürdürecektir? Var olan ekonomi modeli, uygulanacak politikaları dış dünyanın belirlemesine, iktidara gelen hükümetlerin Türkiye'de istedikleri politikaları uygulayamamalarına götürmektedir. Nitekim başta en önemli kitler, kamu varlıkları yok edilmekte, üretim gücü zayıflamakta, onu izleyerek de kamusal idari yapısının dağıtılmasına geçilmektedir. Toprak, taşınmaz mal satışları döviz sağlayacak bir kaynağa dönüşmüştür. Tarihi miras olan varlıkların özelleştirme bahanesiyle başta müzelerdeki eserler bunu izleyeceği anlaşılıyor. Oyun içinde oyun oynanmaktadır. Türkiye'nin üretme gücüyle birlikte siyasal ekonomik egemenliği budanmaktadır. Aşağıda radikal önlemlere gitmeden ne yapılabileceği irdelenecektir. Alt başlık 1. Keynes ve Tobin vergileri. Yukarıdaki ortamda yapılabilecekler yine de tükenmiş sayılmaz. Bir uygulama, mali varlıkların elde tutulma süresine göre ayarlanan, vade kısaldıkça yükselen bir Keynes vergisi ve her tür döviz işlemleri üzerinden alınan düşük oranlı Tobin vergisi koymaktır. Bir diğeri, İş yaşamı, bürokrasi, siyaset üçgenindeki yozlaşmaya karşı çok ağır cezalar getirilmesidir. Ayrıca döviz giriş çıkışlarını sıkı denetime almaktır. Unutulmamalıdır ki ABD'de bir kişinin banka hesabına 10 bin dolar üzerinde dışarıdan para transferi yapıldığında hemen bunun kaynağının ne olduğu soruşturulur. Döviz büfeleri özellikle sıkı bir denetime alınmalı. Net hata ve noksan kalemindeki giriş çıkışların kaynağı araştırılarak yasa dışı işlemler izlenmeli ve denetlenmelidir. İ1. Keynes hisse senedi piyasasında uygulanacak düşük oranlı bir verginin kısa vadeli spekülatif alım satımları maliyeti artırmak yoluyla engelleyeceğini, fakat çok uzun vadeli yatırımlarda maliyetin çok düşük kalacağını, ünlü The General Theory of Employment, Interest and Money kitabında belirtmişti. Örneğin %1 oranındaki bir işlem vergisi bir haftada her gün sürekli işlem yapılıyorsa %180 kadar bir oranda maliyet yaratır. Oysa 10 yıllık bir uzun vadeli yatırımda efektif vergi oranı çok düşük olur. %0.2. Tobin vergisi ise uluslararası düzeyde uygulanacak döviz piyasası ile ilgili bir işlem vergisidir. Bunun yükü de kısa süreli işlem sayısı oranında artar. Ancak uluslararası bir sistem çerçevesinde değil de sadece tek bir ülkenin döviz piyasasında alındığında kaçınılabilir bir vergidir. Uluslararası sistem çapında vergi alınması durumuysa tahsilat ve dağıtım işi çok sorun yaratır. Oysa dövize spekülatif atakların yaşandığı kriz dönemlerinde Tobin vergisinin oranının şiddetle yükseltilmesi, Merkez Bankası'nın yaptığı döviz satışlarında Merkez Bankası'na belirli bir oranının vadeli olarak yatırılması şartı getirilmesi gibi uygulamalarda olabilmektedir. Türkiye'de kambiyo işlemlerinden döviz alım satımı %0.1 oranında vergi alınmaktadır. Ancak kayıt dışı işlemlerin yaygınlığı dolayısıyla önemli bir hasılat sağlanamamakta, etkili olamamaktadır. İMKB'de hisse senetleri üzerindeki işlemlerden alınan vergi ise 3 ay vadeyle sınırlanmıştır. Oysa ABD'de bu süre şartı 1 yıl zarfında yapılan işlemleri de vergiye tabi tutar. Bu açıdan kambiyo işlemlerinden alınan vergi oranının biraz artırırken sıkı denetimi almak, İMKB'deki işlemlerde ise vergiye tabi olan işlem süresini 1 yıla hatta üstüne çıkarmak düşünülebilecek ilk işler arasında yer alır. İşlem maliyeti spekülasyondan beklenen kârı azalttığı ölçüde caydırıcı bir etki yaratır. Halkın altın tutma alışkanlığından ötürü benzer bir işlem vergisi tabii külçe altına da konmalıdır. Ekonomi politikalarında düzeltmeler. İ1. Türkiye, TL'nin konvertibilitesini IMF'e onaylattığında Ağustos 1989 sadece dış mali serbestliği değil, İç piyasada mali serbestliği de kabul etti. Oysa bir paranın convertible sayılması için sadece birincisi yeterlidir. Nitekim bazı ülkeler Brezilya gibi iç mali serbestliği kabul etmemişlerdir. İç mali serbestlik halkın yaygın biçimde para ikamesi olayına başvurmasına, devletin de senyoraj hakkının kısılmasına yol açıyor. İkame sürecinin temelinde spekülatif eğilimleri yüksek bir davranış biçimi kadar sürekli diğer paralar karşısında değer kaybeden TL'ye olan güven eksikliğinin bulunduğu da bir gerçektir. 2000'li yıllara gelindiğinde M2Y'nin yarıdan fazlası döviz tevdiat hesaplarından oluşuyordu. Gerçi TL'nin döviz piyasasında aşırı değerlenmesi ve doların euro karşısında %20'ye varan değer kaybı 2003-2004 bu oranı yarının altına düşürdü. Ne var ki? Bu kez de dolar fiyatı hızla artan altın ithalatı yükselişe geçti. Oysa 2003'te TL mevduatı getirisi döviz ya da altının getirisinin çok daha üstüne seyretmişti. Yapılabilecek ilk iş TL'nin sürekli değer kaybını yavaşlatmak, bundan sonra iç konvertibiliteyi işlem yapanlar açısından çok pahalı hale getirmektir. Döviz büfelerinin sayısını, yüksek kuruluş vergisi, büfeler arası belirli bir mesafe bırakılması gibi azaltıcı önlemlerden dolaşımda döviz kullanmayı güçleştirmeye kadar çareler düşünülebilir. İkinci önlem sıcak para girişine ivme veren yüksek reel faizlerin düşürülmesidir. Sıcak para girişine sınırlanması TL'nin döviz piyasasında aşırı değerlenmesini önlerken yarattığı dengesizliklere de yer bırakmaz. Krizlerde şok yaratan döviz fiyatında ki fırlamalara da. Kilit nokta Türkiye'nin büyümesini iç pazar büyümesinden öte ihracat, teknolojik değişme ve yatırımlardan kaynaklandırmak, sıcak para bağlantısını koparmak olmalıdır. TCMB 2004'ün başında yeterli olmasa da yaptığı gibi piyasadan döviz alımı yoluyla TL'nin aşırı değerlenmesini önlemelidir. Cari işlemler bilançosu CİP açığının gayri safi milli hasılanın %1.5'in üzerine çıkmaması burada kıstas sayılmalıdır. İ2. Reel faizlerin düşürülmesi için ilk yol hazinenin kısa vadeli borçlanma gereğinin düşürülmesidir. Bunun bir yolu hazinenin nakit ihtiyacının TCMB avansı yoluyla para arzı genişletilerek karşılanmasıdır. Bunun tutarı sınırlandırılarak enflasyon kaynağı olması önlenebilir. IMF kaynaklı kısa vadeli yüksek faizli borçlanma düzeni iç borçları çözümsüz kılmıştır. TCMB'yi sadece TL'nin iç istikrarı görevinden sorumlu tutan, bağımsız Merkez Bankası hedefleyen kanun değiştirilmelidir. İç ve dış borçları gayri safi milli hasılaya yaşayan Türkiye'de hazine ve TCMB işbirliği içinde borçların azaltılmasını sağlayacak bir politika izlemeli, borç yönetimi kurumunu birlikte oluşturmalıdırlar. 1990'lı yıllardan 2000'lere sarkan süreçte kamu yatırımlarındaki savurganlık, siyasetçi iş adamı bürokrat üçgeninde inanılmaz boyutlara varmıştı. Kamu borçlanırken artmayan gayri safi milli hasılanın gerisinde bu sürecin önemli payı vardır. Bu gibi durumlarda siyasetçileri, bürokratları sorumlu tutabilecek bağımsız, siyaset dışı bir denetleme sistemi getirilmeli, milletvekili bağışıklığı da buna göre sınırlanmalıdır. Bütçe payları aşırı olan Diyanet işleri, askeri harcamalar gibi alanlarda indirimler sağlanmalı, gelir vergisi başta vergi denetimi sıkılaştırılarak kayıt dışı kesim denetim altına alınmalıdır. Beyannameli mükelleflerin gelir vergisine katkısı neredeyse yok gibidir. Bu vergiyi temelde ücretliler ödemekte, iyi gelirli meslek dallarında dahi doktorlar, diş hekimleri gibi beyan edilen gelirler asgari ücret düzeyinde kalmaktadır. İ3 Ticari banka sistemi çok yönden sıkı bir denetime alınmalıdır. Özel sermayeli banka sayısı 1990'da 25 iken sayı 1997'de 36'ya çıkmış, 1998'de krizle birlikte giderek azalmış, 2003 Eylül'e gelindiğinde sayı 18'e inmiştir. Yani krizden önceki yıllarda artan sayıya karşılık kriz sürecinde özel sermayeli banka sayısı yarılanmıştır. Batanlara özelleştirilen Sümerbank, Etibank gibi kamu bankaları da dahildir. Sadece bu rakamlar dahi banka kurucularının kimliğinden öz sermayesine bağlı olduğu şirketler grubu içinde yapılan işlere uzanan çok sayıda öğenin sıkı biçimde denetlenmesi gerektiğini gösterir. Söz konusu dönemde salt yüksek hazine faizinden yararlanmak için banka kurulduğu biliniyor. 1990'dan 2003 Eylül'e kadar olan dönemde bütün bankalar, kamu, özel, yerli ve yabancı mevduat kabul etmeyen dahi şöyle bir sayı değişimi geçirmiştir. 1990-97 arası 66'dan 72'ye TMSF'ye devredilenlerle 1999'da 81'e çıkmış, 2003'te 51'e inmiştir. Bu arada kamu bankaları 8'den 3'e, yabancı sermayeli bankalar da 23'ten 14'e düşmüştür. Türkiye Bankalar Birliği, internetten. Ticari bankaların açık pozisyonları, kısa vadeli borç birikimleri de ayrıca denetimi gerektirir. Aynı şekilde şirketlerin dış borçları da denetlenmelidir. Unutulmamalıdır ki borç ödeyememe durumunda bu borçlar konsolide edilip devlete, yani halka kalıyorlar. Bankaların tüketim kredileri toplamını %30'una varmış bulunuyor. Kredi kartlı, banka kartlı alışverişler için de denetim gerekiyor. Bu kartlar 500-600 milyon aylık gelirli kişilerin geçim giderlerini karşılama aracına dönmüş bulunuyor. Bu kitap dizgideyken 2004 sonunda denetim getirildi. Köpüklerin kredi hacmini genişletirken tüketim harcamalarının da şişirmesi bütün köpük süreçlerinde bu bağlamda bir denetimi gerektireceği açıktır. Kredi faizlerinin bu alanda yüksekliği bankalar için cazip bir plasman alanı yaratırken sınırlı bütçeli kişilere de geliri üstünde harcama olanağı sağlıyor, perakende ticaret kadar üreticilere de satış imkanı yaratıyor. Ancak 2004 ilk çeyreği itibariyle görünüm, bu kredilerin geri ödememe riski yarattığı, böylece yeni bir banka krizinin hazırlanabileceği yolundadır. Bu rizikolu düzensizliği denetime alacak yeni bir sistemin mutlaka getirilmesi gerekir. Yabancı bankaların bazılarının büyük dış devletlerce bazı siyasi konularda Türkiye'ye gözdağı vermek için kritik dönemlerde kredi çekişleri, döviz alımları ve benzeri yapmak yoluyla bu amaca aracılık yaparak krizi hazırlamakta önemli rol oynadıkları kuşkularına daha önce değindik. Yabancı bankaların da özellikle bu bağlamda ciddi bir denetime alınmaları gerekmektedir. İ4 Asya krizi patladığında Malezya Başkanı Mahathir bunun kendi ekonomisinde büyük tahribat yapmasını iki yoldan önlemişti. Biri hemen döviz kontrolü getirmek, ikincisi hemen zayıf bankaları birleştirerek daha dayanıklı hale getirmekti. Nitekim Malezya'da bu kriz diğerleri şiddetinde yaşamadı. Bu iyi bir ders olmalıdır. Görülüyor ki banka bataklarının tutarı Arjantin, Endonezya gibi ülkelerde olduğu gibi gayri safi yurt içi hasılanın %50'sine vardığında ülke bu batağın altından kalkamıyor ve çöküyor. Türkiye bu batağın %20 kadar olduğu ülkeler arasında ikinci grupta yer aldı. Krizin şiddetiyle bankaların tümüyle yabancıların eline geçmesinin yarattığı tehlikeler, risk olarsa çok büyük olmaktadır. Örneğin Meksika'da bir tek banka, Meksika Milli Bankası dışında geri kalan bütün bankalar 94-95 yılındaki krizde yabancılara geçmişti. Profesör Stiglitz bu rizikolara 28 Nisan 2004'te İstanbul'da Swiss Hotel verdiği küreselleşme, beklentiler ve hayal kırıklıkları konulu konferansta işaret etti. Meksika'da banka sistemini yabancıların eline geçmesi KOBİ'lere verilen kredilerin durmasına yol açmış ve KOBİ'ler çökmüştü. Bu açıdan BDDK'nın, hükümetin krizlerde bu konuya öncelikle önem vermesi gerekmektedir. 2003 Eylül itibariyle Türkiye'deki 32 özel ticari bankanın 18'i yerli sermayeli, 14'ü yabancı sermayelidir. İ5. Bu bölümün başında incelediğimiz iki konuyu tekrar vurgulamakta yarar vardır. Bunların birincisi dışarıdan içeriye yansıyan olumsuz etkiler artarken bunlardan korunmayı sağlayan kamu politika araçlarındaki azalışın nasıl ekonomiyi optimal büyümenin altına indirebileceğidir. Diğeri, Türkiye'nin yaşadığı krizlerin nasıl yükselen pazar ülkelerindeki gidişata koşut olduğu, krizlerin yansıma etkisini yarattığı domino kuramı örneğidir. İzleyen ek bir de dünya ekonomisindeki finansal kırılganlık noktaları incelenmiştir. Bu kırılganlıkların yukarıdaki noktalarla birlikte ele alınıp Türkiye'nin gelecekteki yapılanmasına ilişkin stratejiyi hazırlamak gündemde olmalıdır. Kitabın sonu. 23 Ocak 2009. Sayfa 317.